Ayrım 8, sayfa 96. Sonunda kendisine doğru barışık yaklaşan amcaya, "Demek sen," dedi avukat, "beni hastalığımdan ötürü dolaşmaya değil, iş için geldin." Sanki şimdiye kadar hasta olduğu için kendisini yoklamaya geldikleri düşüncesiyle eli ayağı tutmaz olmuştu da, şimdi işte öylesine güçlenmişti. Kendisi için bütün yoruculuğuna karşın bir dirseğine dayanmış yatakta oturuyor ve ikide bir sakalın orta yerindeki bir kılı çekip çekiştiriyordu. "Bu cadı dışarı çıktı çıkalı çok daha sağlıklı görünüyorsun," dedi amca. Sonra birden durarak fısıldadı. "Bahse girerim, kapıda bizi dinliyordu şimdi." Ve hemen sıçrayıp kapıya vardı. Ama kimseyi bulamayarak dönüp geldi. Düş kırıklığı değil, apacık bir öfke vardı halinde. Kızın kendilerini dinlememesini, dinlemesinden daha da kötü bir davranış görür gibiydi. "Kız hakkında yanılıyorsun," dedi avukat sadece. Bakıcısına savunmak için başka bir söz eklemeyi gereksiz buldu. Belki kızın savunma ihtiyacı olmadığını belirtmek istemişti böylece. Derken daha yakından ilgilenmiş bir tonla konuşmasını sürdürdü. "Şimdi yeğeninizin işine gelelim. Gücüm kuvvetip el verip bu alabildiğine çetin ödevin altından kalkabilirsem ne mutlu bana. Ama pek korkarım el vermeyecek. Her neyse, ben elimden geleni yapmak isterim. Baktık ki yalnız benim çalışmam yetmiyor, bir başkasını da yardıma çağırabiliriz. Ne yalan söyleyeyim, bu iş beni öylesine ilgilendirdi ki çözümü için ben de az çok katkıda bulunmadan yapamayacağım. Kalbim dayanamadı mı, çalışmasını büsbütün tatil için bari şanla yarışı bir fırsat olur bu." Bütün bu konuşmadan adeta tek kelime anlamamıştı K. Bir açıklamada bulunmasını bekler gibi amcasına bakıyor ama amcası elinde şamdan komodinin üzerinde oturup duruyordu. Bir ilaç şişesi şimdiden aşağı yuvarlanmıştı komodinden. Avukatın her söylediğini amcası başıyla onaylıyor, her söyleneni kabul ettiğini gösterip yeğenine de kabul ettirme isteğiyle arada bir kendine bakıyordu. Yoksa amcası daha önce davadan söz açmış mıydı avukata? Ama olup bitenlere bakılırsa imkansızdı böyle bir şey. "Anlamıyorum doğrusu," diye söze başladı K. "Bilmem acaba ben mi yanlış anladım sizi?" diye sordu avukat. O da K gibi şaşırıp afallamıştı. "Belki de acele ettim. Ne görüşecektiniz benimle? Ben davanız üzerinde konuşmak istiyorsunuz sanmıştım." "Elbette," diye atıldı amca oradan. Sonra K'ya dönerek, "Nedir istediğin bir evladım?" diye sordu. "Evet ama beni nereden tanıyorsunuz? Davamı nereden haber aldınız?" dedi K. "Ha bu mu?" diye cevapladı avukat gülümseyerek. Tabii işimiz avukatlık, mahkeme kapılarını aşındırıyoruz. Girip çıktığım çevrelerde de çeşitli davalar üzerinde konuşuluyor. Dikkati çeken davalar oldu mu, hele bu dava bir dostun yeğeniyle ilgili ise kolay kalıyor akılda. Bunda pek şaşılacak bir taraf yok. O anda, "Ne istiyorsun bir evladım?" diye atıldı amca yeniden. "Diken üstünde bir halin var." K, "İşiniz hep böyle çevrelerle mi?" diye sordu. "Evet," diye cevapladı avukat. "Tıpkı bir çocuk gibi soru soruyorsun," diye söze karıştı amca. "Kendi meslektaşlarımla görüşmeyeceğimde kimlerle görüşeceğim?" diye ekledi avukat. Doğruluğu su götürmeyen sözlerdi bunlar. K bir cevap vermedi. "Ama siz adliye sarayındaki mahkemede çalışıyorsunuz, tavan arasındakinde değil," demek istemiş, bir türlü cesaret edip söyleyememişti. Apacık ortada duran bir şeyi söz arasında boşuna açıklar bir edayla, "Düşünün ki," diye devam etti avukat, "adli çevrelere girip çıkmam, müvekkillerim için de büyük yararlar sağlıyor. Hem de pek çok bakımdan. Ama bunları kuşkusuz herkese açıklayamam. Hani şu sıra hastayım da bu iş aksadı biraz. Ama yine de mahkemede çalışan yakın dostlarım gelip beni ziyaret ediyor. Kendilerinden bir şeyler öğrenebiliyorum. Hatta belki sapasağlam olup bütün gün adliye koridorlarında geçiren bazı kimselerden daha da çok oluyor öğrendiklerim." Eliyle odanın karanlık bir köşesini göstererek sürdürdü konuşmasını. "Nitekim şu anda da böyle değerli bir dost ziyaretime gelmiş bulunuyor." İlk şaşkınlık anda neredeyse kaba, "Hani nerede?" diye sordu K. Ve güvensiz bakışlarla çevresinde arandı. Küçük şamdanın ışığı karşı duvara kadar uzanamayarak yolun bir yarısına silinip gidiyordu. Gerçekten de avukatın gösterdiği köşede bir kımıltı oldu. Amcanın havaya kaldırdığı şamdanın aydınlığında yaşlıca bir bayın köşedeki küçük masanın başında oturduğu görüldü. Bunca zaman saklı kalabildiğine bakılırsa hiç nefes almamıştı anlaşılan. Derken bay acele etmeden kalktı ayağa. Besbelli dikkatin üzerine çekilmesinden memnun kalmamıştı. Güdük iki kanat gibi oynattığı elleriyle bütün tanışma ve selamlaşmaları önlemeye çalışır gibiydi. Adeta varlığıyla kimseyi rahatsız etmek istemiyor, yeniden karanlık köşesine terk edilmesini ve odadaki varlığının unutulmasını ısrarla rica ediyordu. Ama ricası yerine getirilecek gibi değildi artık. Amca ile yeğenine, "Hani ansızın çıka geldiniz de," diye açıkladı avukat ve "Korkma yaklaş," der gibi adama işaret etti. Adam usul usul çekingen gözlerle çevresine bakınarak ama halinde bir ağır başlılıkla yaklaştı. K Kalem şefi, dedi avukat. O affedersiniz, diye ekledi ardından. Tanıştırmadım sizi. Dostum Albert K. ve yeni banka şefi Joseph K. Bu da dostum kalem şefi. İşte böyle. Kalem şefi beni ziyaret nezaketini göstermiş. İnsan işin içinde bulunacak, kalem şefinin çalışmaktan göz açamadığını bilecek ki bu ziyaretin değerini takdir edebilsin. Ama öyleyken kalkıp gelmiş. Oturduk, güzel güzel söyleştik. Tabii rahatsızlığımın el verdiği ölçüde. Biri gelirse içeriye almamasını tembih etmiştik Leni'ye. Çünkü gelecek kimse yoktu. Niyetimiz de yalnız kalmaktı. Derken Albert senin kapıyı yumrukladığını işittik. Kalem şefi sandalyesini ve küçük masayı alıp köşeye çekildi. Ama şimdi öyle görülüyor ki pekala yine bir araya gelebilir, hepimizi ilgilendiren bu sorun üzerinde konuşup görüşebiliriz. Baylar isterlerse tabii. Sonra başını eğip aşağıda alan bir gülümsemeyle yatağa yakın bir koltuğu göstererek şöyle buyurun dedi kalem şefine. Kalem şefi nazik, ne yazık ki ben ancak birkaç dakika kalabileceğim diye cevapladı. Ardından koltuğa kurulup saatine baktı. İşler beni bekliyor dedi. Ama ne olursa olsun bir dostumun dostunu tanımak fırsatını da kaçırmak istemem. Başını hafifçe amcadan yana döndürdü. Amca bu yeni tanışmadan pek memnun kalmışa benziyordu. Ne var ki mizacı teveccühünüz beyefendi falan gibi bir minnet duygularının dışa vurumuna izin vermediği için kalem şefinin sözlerini bir şaşkınlığa ele veren ama yüksek sesli bir gülüşle karşıladı. Çirkin bir manzaraydı hani. K istifini bozmadan olup bitenleri izliyordu. Çünkü kimsenin aldırdığı yoktu kendisine. Besbelli alışık olduğu üzere hep kalem şefi konuşuyor, başkalarına pek konuşma fırsatı vermiyordu. Bir kez köşesinden çekilip çıkartılmıştı. Herhalde yeni ziyaretçileri başından salmak amacıyla demin rahatsızlığından dem vuran avukat şimdi elini kulağına yaslamış, dikkatle kalem şefini dinliyordu. Amca ise avukatın ikide bir kendisini süzen tasalı bakışları altında elindeki şamdanı bacağın üzerinde terazileyip durmaktaydı. Çok geçmeden şaşkınlığından sıyrılmış, kendini tamamen kalem şefinin konuşmasına, onun konuşurken yaptığı yumuşak ve dalgalı el hareketlerine ilişkin bir hayranlığa kaptırmıştı. Kalem şefinin belki de bilerek hiç umursamadığı K, karyolanın bir ayağına dayanmış duruyor, yaşlı beyleri dinlemekle yetiniyordu. Zaten ne konuştuklarından haberi yoktu pek. Bazen bakıcı kız ve onun amcasından gördüğü kötü davranış aklına geliyor, bazen de kalem şefine daha önce bir yerde rastlayıp rastlamadığını düşünüyordu. Belki de ilk sorgulamasının yapıldığı salonda görmüştü kendisini. Bunda yanılıyor olsa bile, kalem şefini sorgu salonunu dolduran kalabalığın ilk sıradaki seyrek sakallı adamlardan biri diye bakılabilirdi kuşkusuz. Derken holden doğru adeta kırılan bir tabaktan gelen bir ses işitildi. Hepsi kulak kabarttı. Ben bir bakayım ne oldu dedi K. Ve odadakilerin kendisini bundan alıkoymasına fırsat vermek ister gibi ağır ağır yürüyerek dışarı çıktı. Daha hole adımını atıp da karanlıkta ortalığı seçmeye çalışırken kapının kolunu henüz bırakmamış elinin üzerine küçük bir elin gelip konduğunu hissetti. K'nın elinden çok daha küçük bir eldi bu. Derken usulca kapandı kapı. Bakıcı kız Leni kapıda dikilip K'yı beklemişti. Yok bir şey diye fısıldadı. Sizi odadan çıkarayım diye duvara bir tabak fırlattım o kadar. Ne diyeceğini şaşırmış. Ben de sizi düşünüyordum diye cevapladı K. Daha iyi ya dedi kız. Gelin. Birkaç adım sonra buzlu camdan bir kapıya vardılar. Kız kapıyı açıp buyurun girin dedi K'ya. Avukatın çalışma odası olacaktı burası. Ay ışığı her iki büyük pencerenin altında dörtgen biçiminde ufak bir yeri aydınlatmıştı. Bu aydınlıkta seçebildiğine göre ağır ve eski mobilyalarla donatılmıştı içerisi. Karanlıkta tahtadan oyma arkalıklı bir sandığı göstererek şöyle geçin dedi bakıcı kız. K oturur oturmaz gözlerini çevresinde dolaştırdı. Tavanı yüksek kocaman bir odaydı. Yoksullar avukatının vekilleri burada herhalde kaybolmuş sanırlardı kendilerini. K, devciliğin yazı masasına yaklaşan ziyaretçilerin küçücük adımlarını görür gibi oldu. Ama derken unuttu bütün bunları. Hemen bitişiğinde oturup, kendisini neredeyse sandığın kenarındaki dirsek yerine sıkıştırmış kızdan başka bir şeyle ilgilenmemeye başladı. Sanmıştım ki ben çağırmadan geleceksiniz, dedi kız. Tuhaf değil mi ama, ilkin kapıdan girer girmez bana bakıp durdunuz. Şimdi de beni bekletiyorsunuz. Sonra hemen, beni Leni diye çağırabilirsiniz, diye ekledi. Bu konuşmanın bir anı bile boşa gitsin istemiyordu sanki. Hay hay diye cevapladı K. Tuhaf dediğiniz şeye gelince bunu kolayca size açıklayabilirim. Bir kez yaşlı beylerin gevezeliklerini dinlemem gerekiyordu. Öyle durup dururken kaçamazdım. İkincisi çekingen bir mizacım var daha çok. Yüzsüzlükten hoşlanmam. Zaten siz de doğrusu hemen ele geçirilecek kızlara benzemiyorsunuz. Neden bu değil dedi Leni. Kolunu sandığın arkalığına koyarak K'ya baktı. Benden hoşlanmadınız da, belki şimdi de hoşunuza gitmiyorumdur. Hoşa gitmek önemli değil o kadar diye cevapladı Kağ kaçamak yolu. Bunun üzerine gülümseyerek "Oo" dedi kız. Kağ'ın sözleri ve "Oh" demesi kendisine adeta bir üstünlük sağlamıştı. Bu yüzden bir an sustu Kağ. Odadaki karanlığa gözleri alıştığından artık eşyalarla ilgili ayrıntıları seçebiliyordu. Kapının sağında asılı bir büyük tablo özellikle dikkatini çekti. Daha iyi görebilmek için öne doğru eğildi. Yargıç cübbesiyle bir adamı canlandırıyordu resim. Adam taht gibi bir koltuğa kurulmuştu ve koltuğun parlak yaldızı açıkça belli olmaktaydı. Ama tablo benzerlerinde rastlanmayan bir özellik içeriyordu. Heybetli, sakin bir oturuşu yoktu yargıcın. Sol kolunu koltuğun arkalığıyla dirsek yerine iyice yapıştırmıştı. Sağ kolunu tamamen boşlukta tutuyor, yalnız eliyle koltuğun dirsek yerini kavramış bulunuyordu. Sanki bir an sonra, belki de öfkeyle fırlayıp kalkacak, önemli bir açıklama yapacak ya da davaya ilişkin kararını bildirecekti. Tabloda ayrıca bir merdivenin sarı bir halıyla örtülü üst basamakları seçiliyordu. Sanık bu merdivenin alt başında dikiliyor olmalıydı. K parmağıyla tabloyu gösterip, "Belki de benim yargıç bu," dedi. Gözlerini kaldırıp resme bakarak, "Tanıyorum kendisini," diye cevapladı Leni. "Sık sık gelir bizim buraya. Gençliğinde yapılmış bir resim. Ama asla resimdeki gibi değildir. Hatta resimler arasında bir benzerlik bulunduğu bile söylenemez. Çünkü gerçekte bir cüceden farkı yoktur. Vücuduna bakmadan resimde böyle boyunu uzattırmış. Çünkü bütün buraya gelenler gibi dev aynasında görür kendini. Hani ben de kendimi beğenmiş biriyim. Hiç hoşunuza gitmeyişim öyle canımı sıkıyor ki." Son sözleri Leni'yi kucaklayıp kendisine çekmekle cevapladı Kağ. Leni sesini çıkarmayarak başını Kağ'ın omzuna yasladı. Kızın öbür sözlerine karşılık sordu Kağ. "Ne yargıcı bu?" "Sorgu yargıcı," dedi Leni. Kağ'ın beline doladığı elini yakalayıp parmaklarıyla oynamaya başladı. "Hep sorgu yargıcı," diye söylendi Kağ, düş kırıklığına uğramış. "Yüksek yargıçlardan hiçbiri yok ortada. Peki sorgu yargıcı da nasıl böyle bir koltukta oturuyor?" Yüzünü Kağ'ın eline doğru eğerek, "Aslı yok bütün bunların," diye cevapladı Leni. "Gerçekte keçe yayılmış bir mutfak iskemlesidir oturduğu yer." Ardından, "Ama hep böyle davanızı mı düşüneceksiniz?" diye ekledi usulcacık. "Ne münasebet," dedi Kağ. "Belki az bile düşünüyorum." "Ama sizin hatanız bu değil," dedi Leni. "İşittim ki çok inatçıymışsınız." "Kim söyledi?" diye sordu Kağ. Kızın vücudunu göğsünde hissediyor, sık örgülü, gür ve kara saçlarına yukarıdan bakıyordu. "O kadarını açıklayamam," diye cevapladı Leni. "Rica ederim isim sormayın bana. Hatanızı da düzeltin, inatçılıktan vazgeçin. Nasıl olsa bu mahkemeye karşı çıkılmaz. İtiraf etmek gerek, siz de ilk fırsatta itiraf edin. Ancak o zaman bu işten yakayı sıyırabilirsiniz, ancak o zaman. Hoş, itiraf etseniz de dışarıdan yardım görmeden yine kurtulamazsınız. Ama siz böyle bir yardımdan yana tas etmeyin, ben bunu üzerime alıyorum." "Bu mahkeme ve onun gerektirdiği düzenbazlıklara ilişkin hayli bilginiz var anlaşılan," diye cevapladı Kağ. Kendisine pek sokulduğunu görünce kızı kaldırıp kucağına oturttu. "Böyle olmalı işte," dedi Leni. Etekliğini düzeltip bluzuna çeki düzen vererek Kağ'ın kucağına yerleşti. Her iki elini boynuna dolayıp geriye kaykılarak uzun uzun Kağ'ı süzdü. "Peki itirafta bulunmazsam o zaman bana yardım edemez misiniz?" diye sordu Kağ yoklayarak. Sonra adeta bu duruma şaşırmış, "Hep de kadın yardımcılar buluyorum kendime," diye düşündü. İlkin Fräulein Büsner, sonra mübaşirin karısı, nihayet bu küçük bakıcı kız. "Bu küçük hanım da nedense bana pek sokuluyor. Baksana aradığı yeri bulmuş gibi nasıl yerleşti kucağıma." "Hayır," diye cevapladı Leni, yavaşça başını sallayarak. "O zaman yardım edemem." "Ama zaten siz benim yardımımı istemiyorsunuz ki. Böyle bir şeyi zerre kadar umursadığınız yok. Dik kafalının birisiniz. İkna etmek güç sizi." Arası biraz geçince, "Bir sevgiliniz var mı?" diye sordu. "Hayır," dedi Kağ. "Var var," dedi Leni. "Evet, doğru," dedi Kağ. "İnkar ettim ama resmi bile yanımda." Kız rica edince cebinden Elza'nın resmini çıkarıp gösterdi. Kucağında tor top olan Leni, resmi gözden geçirmeye koyuldu. Enstantane bir resimdi. Elza'nın tavernada sık sık yaptığı o fırıl fırıl danslardan birinin sonunda çekilmişti. Eteklik, hızlı dönüşün etkisiyle hala büklüm büklüm dalgalanıyordu havada. Elza, ellerini diri kalçalarına dayamış, boynunu germiş, gülerek yana bakıyordu. Ama kime güldüğü resimde belli değildi. "Bir de dar korse takmış ki," dedi Leni. Ve sonra bunu nereden anladığını gösterdi. "Beğenmedim," diye ekledi. "Hantal, kaba bir şey. Ama olur ha, size karşı uysal ve naziktir belki. Resimden öyle anlaşılıyor. Böyle boylu poslu, güçlü kuvvetli kızların çokluk uysal ve nazik olmaktan öte bir şey gelmez ellerinden. Ama bakalım sizin için ateşe atar mı kendini?" "Hayır," dedi Kağ. Ne uysal ne naziktir. Ne de kendini benim için ateşe atar. Zaten ben de bunların hiçbirini istemiş değilim ondan. Hatta resme bile sizin gibi alıcı gözüyle bakmadım. Demek hiç de pek önemsediğiniz bir kız değil, dedi Leni. Yani sevgiliniz falan sayılmaz. Yo yo, dedi Ka. Sözümü geri alacak değilim. Öyle olsun, dedi Leni. Ama tutalım ki günün birinde elinizden çıkıp gitti sevgiliniz. Ya da onu başka birine, örneğin bana değiştiniz. Sonradan kendisini aramazdınız herhalde. Elbet olmayacak şey değil, dedi Ka gülümseyerek. Ama size karşı Elza'nın büyük bir üstünlüğü var. Benim dava konusunda bir şey bilmiyor. Bilse de zaten ilgilenmez. Mahkemenin istediklerini yap diye beni kandırmaya çalışmazdı. Ama bu bir üstünlük değil, dedi Leni. Başka üstünlükleri yoksa cesaretimi yitirmem doğrusu. Vücudunun bir yerinde bir özürü var mı? Bir özürü mü, diye sordu Ka. Evet, dedi Leni. Benim böyle ufak bir özürüm var da, bakın. Sahilin orta bir yüzük parmağını açıp girerek ileri uzattı. Parmaklar arasındaki deri her iki kısa parmağın en uçtaki boğumuna kadar uzanıyordu. Ka kendisine gösterilmek istenen şeyi karanlıkta ilkin fark edemedi. Elini uzatıp yokladı. Şu doğanın işine bak, diye söylendi sonra. Eli bütünüyle seçince, bu ne şirin el böyle, diye ekledi. Parmakları ikide bir hayretle açıp kapıyor, Leni ise bir çeşit gururla ona bakıyordu. Sonunda Ka acele bir öpücük kondurup kızın parmaklarına bıraktı. Oo, diye sesini yükseltti Leni. Beni öptünüz. Hemen ağzı açık, dizleriyle Ka'nın kucağında doğruldu. Başını kaldıran Ka neredeyse şaşkına dönmüş kıza bakıyordu. Kız iyiden iyiye kendisine yaklaşınca baharat kokusu gibi acımsı ve uyarıcı bir koku geldi burnuna. Leni, Ka'nın başını kendinden yana çekerek üzerine abandı. Boynunun orasını burasını ısırdı. Öptü. Hatta saçlarını bile dişledi Ka'nın. Zaman zaman, bana değiştiniz sevgilinizi, diye bağırıyordu. Gördünüz mü, bana değiştiniz. Derken dizi kayıp ufak bir çığlık koyverdi. Tam yere halının üzerine düşüyordu ki, Ka kucaklayıp tutacak oldu kendisini. Ama Leni onu da çekip sandıktan aşağı aldı. Artık benim oldun, dedi. Al şu sokak kapısının anahtarını da canın istedikçe gelirsin, dedi sonunda Ka. Tam gidiyordu ki. Rastgele bir öpücüğün arkadan sırtına konduğunu hissetti. Sokağa çıktığında hafif bir yağmur atıştırıyordu. Belki Leni penceredir. Onu bir kez daha görürüm umuduyla yolun ortasına doğru yürümek isterken evin önünde duran bir arabadan amcası fırladı dışarı. Ka dalgınlıktan arabayı fark etmemişti. Amca Ka'yı kolundan yakalayarak kapıya doğru iteledi. Yeğenini kapıya çevirmek ister gibiydi adeta. Bre çocuk, diye bağırdı. Nasıl yapabildin bunu, nasıl? Tam yoluna girecekken berbat edip çıktın işi. Bücür, pasaklı bir kızla takıldın bir deliğe. Kayboldun. Üstelik kız da besbelli avukat beyin metresi. Saatlerce gözükmedin ortada. İnsan bari bir şey bahane eder. Sen ise bir şey saklamadın. Ne yapacaksan saklayıp açık açık gittin o sürtüye. Gidiş o gidiş. Biz de senin için dört dönen amcan, davan için elde edilmesi gereken avukat bey ama en başta kalem şefi. Yani davanın şu döneminde adeta avucu içinde bulunduran bu nüfuzlu kişi baş başa verip sana nasıl yardım ederiz diye söyleştik durduk. Ben kollayarak avukat bey üzerinde, avukat bey kalem şefi üzerinde işledi. Bu sırada senin hiç değilse yanımda olup beni desteklemen gerekirdi. Ama sen gittin gelmedin. Sonunda yokluğun daha çok saklı kalamadı. Kibar, görmüş geçirmiş kimseler. Beni düşündüklerinden hiçbiri bir şey söylemedi. Ama derken onlar da dayanamadı. Senin bu yaptığından açıkça söylemeyince sustular. Dakikalarca konuşmadan oturduk. Kulağımız hep sendeydi. Belki sonunda çıkar gelirsin dedik. Ama ne yaptıksa olmadı. Nihayet kalem şefi ayağa kalktı. Başta söylediğinden çok daha uzun süre oturmuştu bizimle. Besbelli bana yardım edemediğini üzülerek veda etti. Akıl almayacak ölçüde nezaket göstererek bir sürede kapıda bekleyip uzaklaştı. Tabii o gider gitmez dünyalar benim oldu. Çünkü bunalmıştım. Boğulacaktım neredeyse. Ama olanlar hasta avukata daha da çok dokundu. Zavallı, ben ayrıldığım zaman hiç konuşacak durumda değildi. Davranışınla belki de adamın büsbütün çökmesine katkıda bulundun. Onsuz yapamayacağın bir kimsenin ölümünü çabuklaştırmaya çalıştın. Ben amcanı ise burada böyle yağmur altında elle bak sırılsıklam oldum. Saatlerce beklettin. Meraka koydun.